Her hafta farklı yazarların kaleminden, Zeynep Köşker'in sesinden bir hikayemiz var. Zeynep Köşker'in hazırlayıp sunduğu bir hikayemiz var, başlıyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, Avrasya Yazarlar Birliği üyesi, Azerbaycanlı yazar Afak Mesut'a ait Medet adlı hikayeyi sizler için seslendiriyoruz. Tozlu ayakkabılarına, aşağısı bembeyaz olmuş pantolonunun paçalarına bakarak yürüyordu. Yürüdükçe ayaklarını acıyordu. Onu minnetsiz dolaştırıyorlardı. Nereye gitse onunla gidebiliyordu. Sabahtan beri mağazaları dolaşıyordu. Bir şey almamıştı henüz, zira hiçbir şeye gereksinimi yoktu. Altın dükkanlarında alyanslara, küpelere bakıyordu, fiyatlarını soruyordu. Sonra alyans küpe alanları seyrediyordu. O zaman sanki o küpeleri kendisi için alıyordu, alyansları parmaklarına geçiriyordu. Ve işte o an her şeyden bıkıyordu. Altın dükkanından öyle çıkıyordu ki sanki dünyadaki tüm küpeleri, alyansları civarda bulunan insanlara armağan etmişti. Oradan oyuncak satılan dükkana giriyordu. Özenle küçücük arabaların, bisikletlerin civarında dolaşıyordu. Tezgahtarları bıktırarak, bağırtarak değişik türlü silahları, küçük piyanoları alıp bakıyordu. Acıkıyordu. Hemen dükkanların yanı başında bulunan kafeteryada yemek yiyordu. Sinemada akşama kadar film izliyordu ve yalnız karanlık bastırınca eve dönüyordu. Her pazarı işte böyle geçiyordu. Değişen yalnız sinemada izlediği filmler olmuyordu. Kimi zaman yeni bir film olmadığında eski filmleri tekrar tekrar izliyordu. Karanlık salonda oturup filme değil, orada burada birbirlerine sarılıp çiftlere bakıyordu. O yüzden sinemadan huzurlu bir biçimde ayrılıyordu. Sokakta da kimseyi fark etmiyordu. Pazar gününü değişik geçirmek için ona kimse gerekmiyordu. Neden başka birisiyle sinemaya gitsin ki? Neden saatlerce karşılıklı oturup birbirlerini seyrederek yemek yesinler ki? Evde de böyleydi. Kimseyle oturup konuşmayı sevmezdi. Özellikle telefonda konuşmaktan nefret ediyordu. Nasılsın? İşler nasıl gidiyor? Sağlığın nasıl? Muhabbetlerinden nefret ediyordum. Tüm soruları öylesine diye inleyerek geçiştiriyor. Daha sonra telefon açanlarla böyle konuştuğu için saatlerce evdekilerin azarını işitiyordu. Bir türlü bu insanların neden telefon açtıklarını anlamıyordu. Birbirlerine telefon açıyorlar, birbirlerine misafirliğe gidiyorlar, sokakta gördüler mi konuşmak için fırsat kolluyorlar. Eve geldiğinde kapının ziline bastı, kapıyı abisi açtı. Sihirli adımlarla mutfağa doğru yürüdü hemen abisi. Belli ki abisi mutfakta yine bir şeyleri tamir ediyordu. Terliklerini giydi ve elindeki gazetelere bakarak odasına geçti. Son zamanlar her şeyi kokluyordu. Ekmeği, suyu, ceketini, sofrayı, ellerini, televizyonu koklamak artık onun için yemek, uyumak, soluk almak gibi önemli gereksinimlere dönüşmüştü. Her şeyi koklamaktan burnunun uç kısmı iyice büyümüştü. Şimdi onun için burnunun özel bir konumu vardı. Sanki bu dünyaya her şeyi koklamak için gelmişti. Koklamak, medet için İnsanlarla konuşmaktan, gülmekten, onlarla düşüp kalkmaktan daha iyiydi. Her şeyin kendine özgü kokusu vardı. Medet, yalnız gazetelerin, çorapların, sofranın kokusunu değil, insanların kokusunu da biliyordu. Mesela annesinin kokusu, anneannesinin kokusuna benziyordu. Abisinin kokusu da kendisi kadar sertti. Yalnız kendi kokusunu bilmiyordu. Tramvayda yol giderken, geceler yol giderken, sabah dişlerini fırçalarken her zaman bu kokuyla alakalı düşünüyordu. Belki de kokusu yoktu onun, kim bilir? Küçük mutfakta kıpırdamak için bir yer bile yoktu. Annesi çamaşır kaynatıyordu. Abisi ütüyü açmıştı. İçindeki bölümlerini masanın üzerine bırakmış, elinde bıçak ütüyle uğraşıyordu. Yengesi masallar anlatıyordu yeğenine. Hem de ona mamasını yediriyordu. Büyük annesi öbür odada namaz kılıyordu. Bütün bunları medet koridordan kendi odasına geçerken gördü. Odasına girip kapıyı kapattı, televizyonun karşısına geçti, koltuğa yayıldı. Gazetelerin sayfalarını dikkatlice kokladı. Çorapları yine ayaklarına yapışıyordu. Yine banyo yapmak. Şu banyo işi her defa ortaya geldiğinde çıldıracak gibi oluyordu. Kendisi için temiz elbiseler hazırlanmalıydı ilk önce. Sonra banyoyu ısıtmalıydı, sonra sabun falan filan. Bir de evlenmek meselesi. O meseleyi de anımsadıkça işte böyle sinirleniyordu. Büyük annesinin söylediklerine bakılırsa evlenmezse ihtiyarlığında kimse ona yardımcı olmayacaktı. Büyük annesi vefat edecekti, annesi ihtiyarlayacaktı. Kim onun için yemek yapacaktı, çamaşırlarını kim yıkayacaktı? Şu an yaptığı gibi her öğle canı istediğinde sinemaya gidemeyecekti. Sokaklarda dolaşamayacaktı. Televizyonu bile göremeyecekti. Kulakları gök gürültüsünden başka hiçbir şey duymayacaktı. Mutlaka evlenmek zorundaydı. O korkuyordu. Evleneceği kızı bulmalıydı ilk önce. Bunun için herhalde 5-6 kız ayarlanmalıydı. Onlarla bol bol gezip tozmalıydı. Onları sinemaya, tiyatroya götürmeliydi. Sonra işlerinden birini seçmeliydi. Kolay mıydı ki? Sonra tüm yaşamını onunla beraber geçirecekti. El ele, diz dize, beraber yatacaklardı, beraber uyanacaklardı. Kim bilir bu yaşam süresince karısı ondan neler neler isteyecekti. Bunları düşündükçe tüyleri diken diken oluyordu. Abisi gözünün önündeydi. Sanki ikisinin de vücudunda cıva vardı. Rahat duramıyorlardı bir yerde. Ya sık sık giyinip birilerine misafirliğe gidiyorlardı, ya çocuklarını dövüyorlardı, ya da tartışıyorlardı, tabakları kırıyorlardı. Hiçbir şey yapamadıklarındaysa en azından banyo yapıyorlardı beraberce. Neye gerekti bütün bunlar? Ne güzeldi hayat. Sessizce yaşıyordu işte. Her gün kütüphaneye gidiyor, kafası şişinceye kadar çalışıyordu. Adaylık tezini çoktan bitirmiş olmalıydı. Oysa hala oyalanıyordu bölümlerin arasında. Noktayı koymak aklının ucundan bile geçmiyordu. Sanki nokta koysa her şey bitecek. Yaşam yine eski bunaltıcı gerçekleriyle onun yüzüne sırıtacaktı. Belki de hiç ihtiyarlamayacaktı. 5-10 böyle oturduğu yerde bölümlerin arasında dolaşırken ölecekti. Ya da ihtiyarlayacak. İhtiyarlıktan ölümüne uzun bir süre geçecek. O da bu süreyi mutlaka yatakta geçirmek zorunda kalacak. Karısı, çoluğu, çocuğu, torunları onun yatağının çevresinde doluşacak, ona sıcak çorba içireceklerdi. Öldükten sonra mutlaka gözlerini karısı kapayacaktı. Onu kefene saracak ve saygıda hiçbir kusur etmeden götürüp toprağa gömeceklerdi. Büyük annesi onların törelerinde ihtiyarladıktan sonra uzun süren, can çekişerek bir ölüm olmalıydı. Annesi onun kesinlikle evlenmesini istiyordu. Ona bir de kız bulmuştu galiba. Uzak akrabalarından birinin kızıydı. Kızı görmemişti. Fakat sık sık kızı rüyada görüyordu. Rüyasında evleneceği o kızı şişman, terli vücuduyla mutfakta gazın önünde yemek pişiren bir halde görüyordu. Abilerinin odasında yine gürültü vardı. Camın arkasındaki gölgeleri durmadan hareket ediyorlardı. "Yahu bunlar neden bir yerde duramıyorlar ki?" diye düşündü ve yorganla kulağını kapadı. Bu hali ona çocukluğunu anımsattı. Küçükken büyük annesiyle beraber yatıyordu. Büyük annesi onun için neler yapmıyordu ki? Masanın üzerine kağıttan stadyum, futbolcular, kaleler, kalecikler, küçük toplar yapıyordu, onunla oynuyordu. Portakalları büyük leğene doldurduktan sonra tıka basa portakal yiyordu. ve leğenin içinde portakalların arasında uyuyordu. Büyükannesi onun değil dışarı çıkmasına, avlunun öbür tarafındaki tuvalete gitmesine bile izin vermiyordu. Her şeyi buraya, bu küçük sarı odaya getirmişti. Ara sıra camdan dışarı oynayan çocuklara bakıyordu. Elleri, çehreleri tozdan simsiyah olmuş, bu çocuklar ona birer yabancıymış gibi gözüküyorlardı. O zaman dışarı çıksaydı bile onlarla anlaşamazdı herhalde. Kapı gürültüyle açıldı. Ayağı fırladı, abisiydi. Odanın ortasında durarak onu izliyordu. Elinde bulunan siyah ütülü pantolonu ve bembeyaz çorapları onun üzerine attı. ''Hadi kalk giy üzerini, az sonra kız gelecek.'' dedi. Abisi kapıyı çarparak çıktıktan bir süre sonra onun öfkesi odayı, duvarları titretti. Abisi her zaman onu böyle görünce kuduruyordu. Onun sanki yüzünü, uykulu gözlerini gördükçe abisi ona değil de daha çok kendine sinirleniyordu sanki. O koltuğa yayıldı. O zaman abisi kürekle çocuğunun dağıttığı çöpleri topluyordu. Abisi öğlen açlıktan gebererek eve geldiğinde o sırtında battaniye kapıyı açıyordu. Abisi hasta çocuğunu kolların üzerinde taşırken o televizyonun sesini iyice açarak yabancı müzik dinliyordu. Bu zaman abisinin çehresinde önemli bir öfke beliriyordu ki sanki çocuk onun değil de Medet'in çocuğuydu. Böylesi anlarda Medet kendini suçluymuş gibi gösteriyordu. Kafasını önüne eğiyordu. Abisinin bakışlarından saklanmak için delik satın almak istiyordu. Ama sonra düşünmeye başlıyordu. Ne yani? O mu suçluydu? O suçlu muydu abisinin evli olmasında? O suçlu muydu ki yengesi 3 çocuk doğurmuştu? Bu çocuklardan da her gün birisi hastalanıyordu. Ara sıra Medet abisinin ona gıpta ettiğini düşünüyordu. Onu gördüğü zaman sanki ablasını arı sokuyordu. Herkesten küsüyordu, odasından çıkmıyordu, kimseyle konuşmuyordu. Öfkesi gözlerinden okunuyordu. Gözleri bile bu öfkeye dayanamamış, yerinden fırlamıştı. Abisi gittikten sonra ütülü pantolona baktıkça annesinin dün söylediklerini hatırladı. Annesi dün Hatice halanın yarın kızı getireceğini söylemişti. Getirecekti ki tanışsınlar ve sonra o kızı evlerine kadar uğurlayacaktı. Ansızın içi daraldı. Üf be! Bu kadar işi o nasıl becerecekti? Kapı sessizce açıldı. Büyükannesi ayaklarını sürükleyerek geldi. Kalk Medet'im, kalk! Geldi, onu öptü. Sonra yatağın başucuna oturdu. Kalk yavrum, giydireyim seni. Evdekiler güzel bir masa donatmıştı. Sofrada her türlü yemek vardı. Abisi yine çehresinde aynı öfke bir köşede oturmuş onu izliyordu. Medet kendisi için henüz bir yer ayarlamamıştı. Kapının zili çaldı. Uzun, zayıf, hiç durmadan konuştuğu, gıybet ettiği için ağzı ta kulaklarına kadar varan Hatice hala kızı kollarından çekiştirerek odaya getirdi. Kız Medet'in düşündüğünden daha sevimli ve utangaçtı. Kapıdan içeri girmesiyle koşarak mutfağa gitmesi uzun sürmedi. Bir daha da oradan çıkmadı. Yemek servisi, çay servisi, tabak yıkama faslı. Kendisi ise yemek yemedi, çay içmedi. Medet kızın tombul yanaklarına baktıktan sonra bu kızın şimdi onlarla bir sofrada oturmasından daha doğal bir hal olmayacağını düşündü. Fakat o bunu yapmadı. Şimdi kim bilir, eve vardıktan sonra direkt mutfağa koşacak ve mutfağın kapısını kapattıktan sonra açlığını giderecekti. Tanışma faslının sonuna yakın yine Hatice hala mutfağa gitti. Kızı kolundan çekiştirerek bu odaya getirdi. Kız masanın arkasında oturduktan sonra gözleriyle belirsiz bir noktaya bakmaya başladı. Öyle bir oturdu ki sanki tüm oda değil tüm şehir çeşitli aletlerle, araç ve gereçlerle onun yüzünün, burnunun, dudaklarının kıpırdamasını izliyorlar. Medet dikkatlice kızın gerilmiş yüzüne, birbirinin etini koparmaya çalışan ellerine bakarak böyle bir durumda insanın oturduğu yerde ölebileceğini düşündü. Medet'in içi bir hoş oldu. Büyükannesi de haklıymış meğerse. Ona böyle bir kız gerekiyordu. Sessiz, sakin, utangaç. Onunla pek alakadar olmayacaktı. Ona hiçbir şey danışmayacaktı. Yaşamanın sonuna kadar odalarda oyalanacaktı. Yani o da olmasa, eninde sonunda utanarak bile olsa gözlerini kaldırıp ona bakacaktı. Bir de içine dolmuştu ki eğer bu kızı da kaçırırsa büyükannesinin söylediği gibi bir evin bir köşesinde yalnız başına can çekiştirecekti ve kimse onun sesini bile duyamayacaktı. Sürünerek camın önüne kadar gelecek, insanlardan imdat isteyecek fakat kimse ona yardım etmeyecekti. Ve o camın önünde düşüp ölecekti. Bu kızı da kaçırsaydı kesin büyükannesinin söyledikleri gerçekleşecekti. Bu kızı da kaçırsaydı artık bu evde kafasını kaldırıp kimsenin yüzüne bakamayacaktı. Eve gitme zamanı yaklaştığında kız utandığından iyice gerildi. Galiba bu gecenin planını o da biliyordu. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Bir bakıma artık kırmızılıktan da çıkmış, siyahlaşmıştı. Alnında birikmiş ter damlaları iyice artmıştı. Kızın bu halini gören Medet içinden kıza acıyordu. Yol boyu birbirlerine bakmadan konuşmadan sessizce yürüyorlardı. Sonra ansızın kız düşecek gibi oldu. Düşecek gibi olması sanki kızın işine geldi ki iki eliyle Medet'in kolundan yakaladı ve bir daha hiç bırakmadı. Medet'in içi daraldı. Deminden beri tüm düşündükleri bir anda yerle bir oldu. Kız tüm yaşamı süresince onun kollarından öylece yakalayacak ve hiç bırakmayacaktı. Bu düşünce onu iyice bunalttı ve üşüyerek bu kızdan kurtulmanın yollarını aramaya başladı. Ona söyleyecek hiçbir lafı yoktu. Bir şeyler sormaksa içinden gelmiyordu. Kız olabildiğince sessiz ve ince yürümeye çalışıyordu. Fakat yüksek topuklu çizmeleri ona bu imkanı tanımıyordu. Sık sık yüksek topuklu çizmeleri asfaltın üzerinde kayarak acayip sesler çıkartıyordu. Bu Medet'i iyice sinirlendiriyordu. Ansızın sokaklar, insanlar ona olduğundan daha fazla sıkıntılı gözüktü. Medet'in insanlara baktıkça gözleri doluyordu. Ağlayacak gibi oluyordu. Artık dayanamadı bir taksi çevirdi, kapıyı açıp kıza baktı. Kız hayretle omuzlarını çekerek belki de bu akşam ilk kez konuştu. Varıyoruz artık. Medet bir süre eli taksinin açık kapısında kıza baktı. Sonra kızın kollarından çekiştirerek taksiye oturmasını sağladı ve şoförün parasını ödedi. Ne tarafa gidiyoruz? Bir sokak öteye. Kızın söylemek istediklerini aldırmadı ile. Aceleyle kapıyı kapattı, kaldırıma çıktı. Taksi hızla uzaklaştı. Medet derin derin soluyarak gömleğinin yakasını açtı, geriye döndü, sessizce evlerine doğru yürümeye başladı. Bir ay sonra Medet o kızla evlendi. Evlendikten sonra bir süre karısıyla saklambaç oynadılar. Karısı mutfağa girdiğinde Medet balkona çıktı. Karısı balkona çıktı, Medet ise banyoya girdi. Karısı banyoya girdiğinde Medet'i orada bulamadı. Medet kafasını kaşımak için elini kaldırmak istediğinde artık karısı onun kafasını kaşıyordu. Su içmek için elini bardağa uzattığında artık bardağın burnuna değdiğini fark ediyordu. Bir süre Medet karısını meşgul etmek için işler buluyordu. Bir gömleği 5 kez yıkatıyordu. Onu ya komşuya ya da ekmek almak için gönderiyordu. Karısı ise sanki bumerangtı. Medet onu ne tarafa ittiyse yine dönüp dolaşıp Medet'in üzerine geliyordu. Medet önceleri yaptığı gibi sinemaya bile gidemiyordu. O anlarda karısı durmadan ağlıyordu. Ve Medet onu sakinleştirmek için bütün gün yanından ayrılmıyordu. Hiçbir yere gitmiyordu. Medet'in annesi de, büyük annesi de çok mutluydu. Medet'in annesi de, büyük annesi de çok mutluydular. Zira artık öldüğünde Medet'in de gözünü kapatacak birileri vardı. Mikrofonda ben Zeynep Köşker ve teknik masada sevgili Fatma Vural'la birlikte diyoruz ki sizin de bir hikayeniz olsun. Sağlıcakla kalın.
Her hafta farklı yazarların kaleminden, Zeynep Köşker'in sesinden bir hikayemiz var. Zeynep Köşker'in hazırlayıp sunduğu Bir Hikayemiz Var programı sona erdi.